Ayrım 7.
Sayfa 76. Psikometri veya nesne okuma bir diğer alıcı PSI biçimidir. Bir anlamda kişi söz konusu nesneyi elleyebildiğinden uzaktan algılamayla ilgili değildir. Bir diğer anlamda ise nesne zamansal ve belki de mekansal biçimde uzak olayların algılamasını sağladığı kadarıyla uzaktan algılamayla da ilgilidir. Birleşik deneyselci felsefe bu tarz fenomeni de anlaşılır hale getirir. Eğer örneğin bir kayadaki moleküller deneyime sahip ise o zaman yakın çevrelerinde olmuş olayların hatıralarını cisimleştirmiş olmaları da mümkündür. Bu fikir materyalist filozoflara cüretkarca görünmemelidir. Zaten zihnin beyinle özdeş olduğuna dair görüşleri, beynin moleküllerinde eğer indirgemeciliklerinde katıysalar, aslında atom altı parçacıklarında şuurlu hatıraların mevcut olduğunu ima etmektedir. Durum ne olursa olsun, moleküller söz konusu olayların hatıralarına somut biçimde sahip olmak zorunda değildirler. Psikometristin zihninde olayların algılanmasını sağlayacak kadar hatıra yeterlidir. Alıcı PSI'nin bir başka biçimi de bağımsız bir PSI biçimi olmasının yanı sıra en azından benim yorumladığım kadarıyla psikometriye de dahil olan retrokognisyondur. Bu söz konusu olayı ve alıcı vesileyi bağlayan bir sınırdaş olaylar zincirine dayanmayan uzak geçmişteki bir olayın algılanmasıyla ilgilidir. Retro kavrama daha iyi bir terim olacaktır. Aslında çoğu örnekte şuurlu bilgi işe dahil değildir. Herhangi bir durumda eğer kavrama nedensel tesirin daima ters yanındaysa, ki burada Whitehead'e bağlıyım, o zaman retro kavrama uzak geçmişin şu an üzerinde hala bu tür nedensel tesir uyguluyor olduğu anlamına gelecektir. Whitehead'in felsefesi yine bunun nasıl olabildiği hakkında bize yardımcı olmaktadır. Whitehead'in yaratıcılık tarifine göre birçok bir haline gelir ve bir tarafından çoğaltılır. Bu her bir deneyim vesilesinde olan şeydir. Birçok daha önce açıklandığı gibi tamamen geçmiştedir. Aynı zamanda olan ve gelecek vesileler giriş için başvuramazlar. Ancak geçmiş sadece sınırdaş geçmişi değil, bütün geçmişi içerir. Bir deneyim vesilesi bir kez bir nesne haline gelince o sonsuza kadar bir nesnedir. Bir nesne olarak sadece saniyenin küçük bir bölümünde var olup da sonra tamamen var olmayışa geçmez. Geçmiş hala gerçektir. Bu da tarihçilere üstünde konuşacakları bir şey verdiğinden hoş bir şeydir. Diğer bir deyişle gerçeğin bir anlamda hala var olması olgusu, geçmiş hakkındaki önermelerin doğru veya yanlış olduğuna inandığımız kadarıyla pratikte varsaydığımız bütün o kanılardan birisidir. Elbette önermelere denk gelen veya denk gelmeyi başaramayan hiçbir nesne yoksa durum böyle olmayacaktır. Şüphesiz uzak geçmiş aynı biçimde var olmaz. Çünkü yakın, sınırdaş geçmiş gibi aynı türden nedensel etki uygulamaz. Bu yakın geçmiş, uzak geçmişin yapamadığından da fazla biçimde zorlayıcı bir tesir uygular. Yine burada saf ve melez fiziksel nedensellik arasındaki ayrım geçerlidir. Saf fiziksellik, nedensellik, gelecek genelde sınırdaş olaylar üstündeki etkisiyle kendisini derhal tüketir. Bu türden bir nesne olan olay sadece saniyenin küçük bir bölümünde var olur. Ancak bir melez fiziksel nedensellik biçimi son derece zayıf biçimde olsa da sonsuza dek tesir uygulamaya devam edebilir. Bu analiz retrokognisyonun niçin oluştuğunu, retro kavrama her zaman oluşmaktadır ve niçin bu kadar nadir, retro kavrama sıra dışı durumlar hariç retrokognisyon edinmek için gerekli türden şuurlu tepkileri sağlayamayacak kadar zayıf olan nedensel tesirlerin algılanmasıdır, bir fenomen olduğunu açıklayabilir. Alıcı PSI'nin belirgin bir biçimi olarak sınıflanan söz konusu bir diğer fenomen ise prekognisyondur. Ancak daha önce belirttiğim gibi Whitehead'ci görüş açısından gerçek prekognisyonun imkanı yoktur. Retro nedensellik ve dolayısıyla önceden kavramanın imkanı yoktur. Zaman da kesinlikle gerçek dışı değildir. Öyleyse geleneksel biçimde geçmiş, şu an ve gelecek diye ayrılan bütün olaylar dışsal biçimde var olurlar. Sıklıkla prekognisyon olarak sınıflanan deneyim tipleri buna göre olsa olsa açık prekognisyon olarak adlandırılmalı ve diğer yollarla izah edilmelidir. Bu diğer yolların önceden kavrayıcı ve ifadeci PSI'nin bir karışımını içereceğinden kuşkulanmaktayım. O zaman açık prekognisyonla ilgilenmeden önce ifadeci PS'yi açıklamalıyım. İfadeci PS'yi. Psikokinezi PK, ifadeci PS'nin çeşitli biçimleri için çok tahmin edici, eş anlamlı bir sözcük değildir. Daha çok akla hemen düşünce gücüyle bir masadaki kibritleri hareket ettirmek gibi bazı ufak nesnelerde lokomosyona, yani harekete sebep olmayı getirir. Ancak materyalizasyon, psişik fotoğrafçılık, ruhsal şifacılık gibi ifadeci PS'lerin çoğunda lokomosyon ana sonuç değildir. Düşünce aktarımı, olayın sıra dışı yapısının alıcıdan ziyade etkende yatması sebebiyle telepatiden farklı olan gibi ifadeci PS'nin bazı biçimlerinde lokomosyon hiç de doğrudan bir etki olmayabilir. Ancak bazen psikokineziyi ifadeci PS'nin eş anlamlısı olarak kullanacağım. Çünkü kelimenin sıfat ve fiil biçimleri çok kullanışlıdır. Çoğu zaman ifadeci PS'yi bir psişe tarafından kendi bedeninin ötesindeki, o beden yoluyla tasarlanmamış olan varlıklar üzerinde uygulanan etkili nedensellik olarak anlaşılabilir. Ancak psişe kendi bedeni üstünde de ifadeci PS'yi uygulayabilir. Stigmata ve ektoplazma bunun örnekleri olabilirler. Eğer bunlar psişenin etkilerinin beyinle başlayan bir sınırdaş nedensellik zinciri yoluyla tasarlanmamış anlamına gelen uzaktan aksiyon vakaları ise ifadeci PS'yi olacaklardır. Bir kişinin kendi bedenini levite etmesi de açıktır ki zihnin bedenin çeşitli kısımları üstündeki doğrudan aksiyonunu içerecektir. Whitehead'in felsefesinin ifadeci PS'nin realitesine nasıl izin verdiği kısmen izah edilmişti. Eğer her deneyim vesilesi en azından bir dereceye kadar, geleceğindeki her sınırdaş olay kadar her uzak olay üzerinde de doğrudan etkiler üretirse, ki bu her olayın sınırdaş geçmişindekiler kadar uzak geçmişindeki her deneyim vesilesini doğrudan kavrayışının ters yanıdır, o zaman merkezi sinir sistemine sahip bir hayvanın psişesi her zaman ekstra somatik ortamı üzerinde beyin yoluyla dolaylı etkiler kadar doğrudan etkiler de üretiyor demektir. Şüphesiz bu doğrudan tesir yaygın, düzenli ve son derece zayıf olduğu kadarıyla, özellikle eğer yoğunluğu uzaysal yakınlıkla arttırılmış ise, en süptil işlemlerle bile insani olarak saptanamayacaktır. Saptanabilir ifadeci PS'yi psişe açısından kasıtlı fiillerden kaynaklanır. İster bu fiiller ruhsal şifa veya yaralama, kasıtlı düşünce aktarımı ve laboratuvardaki PK deneyleri gibi şuurlu biçimde kasıtlı ya da ister PK deneylerinin yan etkileri veya poltergeist çocuklar tarafından üretilen etkiler gibi daha şuursuzca kasıtlı olsun, sorun niyetlerin şuurlu ya da şuursuz uzaktan nedensel tesirin daha yoğun derecelerinde nasıl sonuçlandığıdır. Nasıl olur da psişe bütün olaylara hipotezde uygulanan kapsamlı tesir türünün ötesine geçen ekstra somatik etkiler üretme kapasitesine sahip olur? Bununla ilgili bir soru da insan psişesinin bu psikokinetik güce niçin diğer hayvan psişelerinden daha fazla sahip olabildikleridir. Diğer hayvanların da emin olunuz ki psikokinetik güçlere sahip olduklarına dair deneysel kanıtlar vardır. Gerçekten de dualist olmayan tekamülcü bir felsefe, kişiyi insan psişesinin güçlerinin herhangi birinde bile doğanın geri kalanından tamamen ayrılmış olmayacağını beklemeye sevk edebilir. Ancak ifadeci PS'yi uygulama gücü diğer hayvanların psişesindekinden çok daha büyüktür. Eşyayı materyalize veya teleport etme, ağır nesneleri hareket ettirme ve çeşitli garip olaylar meydana getirme gibi sıklıkla tekinsizlikle ilgili vakalar insan psişeleriyle sınırlı gibi görünmektedir. İnsan psişesi bu açıdan niçin bu kadar farklıdır? İnsan psişesinin bu yöndeki nadir kapasitesini anlama yolundaki ilk adım birleşik bireylerle ilgili daha önceki tartışma ile sağlanmıştır. İlgili noktalar evrimsel sürecin gittikçe artan biçimde daha yüksek deneyim vesilesi biçimleri üretmesi ve bu daha yüksek biçimlerin aşağı olanlardan, son modern düşünüşün varsaydığı gibi daha az veya daha hiç güce sahip olmamasından ziyade daha fazla güce sahip olmasıdır. Ne kadar daha çok güç olduğuna dair bir tahminde bulunmak gerekirse, her ikisi de birbiri üstünde aynı miktarda güç uygulayan beyin ve psişi arasındaki nedensel etkileşimin, eğer bir yaratıcılığın korunumu kanunu var ise bu doğru gibi görünebilir, adil bir değiş tokuş olduğunu varsayalım. Şimdi psişe her anda tek bir deneyim vesilesi içerecektir. Bu çok kişilik vakalarında bile geçerli olabilir. Halbuki beyin en azından 10 milyar hücre içerecektir. Beyin hücresi de milyarlarca molekülden oluşur. Bu da hücredeki canlı deneyim vesilelerinin bir moleküler vesileden milyarlarca kez güçlü olduğunu ima eder gibidir. Canlı ve moleküler vesileler arasındaki etkileşimin adil bir değiş tokuş olacağını varsayıyoruz. Moleküller de birçok atom altı parçacıktan müteşekkildir. Dolayısıyla insan psişesi herhangi bir atom altı parçacıktan milyar kere milyar daha güçlü olacaktır. Bu görüş ile modern materyalizmin indirgemeciliği arasındaki kökten ayrımı burada görebiliriz. Atom altı parçacıklar gerçekten de nükleer patlamaların açıkça gösterdiği gibi muazzam güç birimlerine sahiptirler. Ancak unutulmamalıdır ki bu patlamalarda uygulanan güç tek bir atom altı parçacığınınki değil, bunların milyar kere milyar adedinin gücüdür. Hem etkilerinin bu kadar görülebilir olmasının sebebi, atmosferimizin, binalarımızın ve bedenlerimizin aynı cinsten varlıklardan müteşekkil olması ve haliyle bir nükleer zincir tepkimeden kökten biçimde etkilenmeleridir. Dolayısıyla bu etkilerin muazzam yapıları sebebiyle atom altı parçacıkların insan psişesinden daha fazla güce sahip olduğunu varsayma yanılgısına düşmemeliyiz. Yoksa aslında baskın vesileleri yani beden içindeki baskınlığı veya dünyanın yüzünün insanlar tarafından milyonlarca yıldır başka herhangi bir türün yapabileceğinden çok daha kısa bir sürede kökten bir biçimde değiştirilmesi gibi dünya hakkındaki diğer olguları izah edemez oluruz. Önceki tartışmanın şu anki meseleye uygulanacak, göze çarpan diğer noktası da çağdaş fizik ve yaratıcılığın daha genel fikirleri arasında enerjinin anlaşılışındaki ayrımdır. Yaratıcılık birçok farklı ebedi nesne takımı tarafından şekillendirilebilir. Fizikçiler tarafından kütle, yük, dönüş olarak tanımlanan özellikler, yaratıcılığı şekillendirebilen ebedi nesnelerin birçok olası takımından sadece birkaçıdır. Bir hücrenin canlı vesileleri ve bir hayvanın baskın vesilelerin yaratıcılıklarının bu ebedi nesneler tarafından şekillendirilmemesi olgusu, bunların daha az ya da daha çok yaratıcı güce, yani alma, kabul etme, kendi kendini belirleme ve etkili nedensellik güçlerine sahip oldukları anlamına gelmez. Bütün kanıtlar, fanatik indirgemeciler bir yana bırakılırsa, canlı hücrelerin kendilerini oluşturan parçalardan daha fazla güce ve bir hayvandaki baskın vesilelerin bundan da fazla güce sahip olduğunu önermektedir. Whitehead'in felsefesinin ima ettiği hipotez de budur. Son iki paragraf hayvanların psişesinin diğer şeyler üstünde hem sınırdaş ve hem de uzaktan niçin daha aşağı gerçeklerden daha fazla güç uygulaması gerektiğini açıklamıştır. Yüksek hayvanların psişesinin aşağı olanlardan daha fazla güce sahip olması gerektiği anlaşılması zor olan bir şey değildir. Ama niçin genetik olarak bu kadar benzer iken insan psişesi ve diğer primatların psişesi arasında bu kadar farklılık olmalıdır? Bu soruya olası bir cevap vermek için insanlar ve diğer primatlar arasındaki ana farkı neyin teşkil ettiğini sormalıyız. Whiteheadci bir düşünür olan John Cobb, insanları öteki hayvanlardan ayıran eşiğin artık psişik enerji, miktar olarak psişik hayatı, esasen hayatta kalma ve bedenin sağlığı vasıtasından ziyade kendi kendine yeterli hale getirmeye yetecek kadar arttığında aşıldığını öne sürmüştür. Artık psişik enerjiyle bedenin esenliği için gerekenin ötesindeki enerji kastedilmektedir. Bu artık enerji, psişenin beden için ödüllendirici, bağımsız sonuçlar hedeflediği otonom gelişimi için kullanılabilir. Otonom gelişmeye dair bu noktaya, psişenin bedensel ölümden kurtulması olasılığını tartışırken döneceğiz. Şimdilik ilgili nokta artık psişik enerjideki büyük çoğalmanın aynı zamanda ifadeci PSI uygulamasında da kullanılabileceğidir. Hem deneysel kanıtların ve hem de Whiteheadci teorinin insan psişesinin diğer kalıcı bireylerden genelde daha güçlü olduğunu önermesi olgusu ele alındığında, bir sonraki soru arada bir ifadeci PS'yle zuhur eden gücün doğasının nasıl anlaşılacağıdır. Niçin bu güç nadiren en azından büyük miktarlarda kişinin şuurlu kontrolü altındadır? Çoğu insan ruhsal disiplinler, aşağıda açıklanacaktır, bir kenara bırakılırsa, herhangi bir dikkate değer psikokinetik etkiyi kasten üretme kapasitesinde değil gibi görünmektedir. PK etkilerini kasten üretebiliyormuş gibi görünen insanların çoğu da o kadar zayıf etkiler üretmektedirler ki, bunlar sadece çok süptil ölçümler ve veya istatistik analizler yoluyla saptanabilmektedirler. Genelde makro PK diye adlandırılan, daha göze çarpan etkilerle ilgili çoğu vakada etkiler, şuurludan ziyade daha çok şuursuzca poltergeist çocuklarda olduğu gibi üretiliyor gibidir. Şuurlu çaba yoluyla psişik fotoğrafçılık, kaşık bükme veya hatta bir masanın üstündeki kibritleri hareket ettirme gibi makro etkileri üreten kişiler nadirdir ve bu kişilerde bile güç gidip gelir. Çok nadir birkaç kişi de uzun bir zaman dönemi içinde düzenli biçimde şuurlu kontrol altında işleyen bir güç var gibidir. Bu olgular ifadeci PS'yi uygulamasının değişken, bazı insanlar diğerlerinden daha fazla buna sahiptirler, bir güç olduğuna ve aynı zamanda en azından çoğu kez psişenin şuurlu kısmının doğrudan yararlanamadığı bir kısmında yer alan bir güç olduğuna dair ikili bir hipotezi önermektedir. Bu ikinci nokta şuurla ilgili daha önce anlatılanlarla bir bakıma uyuşmaktadır. Şuur eğer yapıyorsa bir deneyim vesilesinin bir son bütünleyici fazında doğar. Deneyim vesilesinin yaratıcı gücünün çoğu o zaman şuur eşiğinin altında duracaktır. Şuurlu niyetlerin dünya üzerinde sahip olabildikleri doğrudan etkileri, dolayısıyla milyarlarca yıllık evrim içinde şuurdaki en süptil değişikliklere cevap vermek üzere hassas ayarlanmış, şu kanallar yoluyla tasarlanan etkiler, yani bedenin motor sistemi hariç bir hayli zayıftırlar. Hem artık bağışıklık sistemi gibi sistemlerin şuura bizim daha önce düşündüğümüzden de fazla tepki verdiğini öğrenmekteyiz. Ama burada da en belirleyici etkiler bile PSI etkilerine benzer biçimde şuur dışı hisler tarafından üretiliyor gibi görünmemektedir. Psişenin derinliklerinde yüzeyindekinden daha fazla güç var gibidir. Bu olgu Cobb'un önerisine daha da uygundur. İnsanları hayvanların geri kalanından ayıran artık psişik enerjinin daha büyük bölümü aslen psişenin şuur dışı kısmı dediğimiz kısmında var olur. Cobb'un Jungçu şuur tarihçisi Erik Neumann'dan çokça etkilenen önerisi bu açıdan, insan mevcudiyetinin meydana çıkışına dair çoğu evrimsel izahtan ayrıdır. Her iki izah da sembolizmi merkeze alır. Ancak standart izahlar sembolik dilin gelişimini sağladığı pratik hayatta kalma avantajlarına odaklanır. Cobb tam tersine insanlığın hakiki farklılığının pratik avantajlardan ziyade deneyim bütününü kendi yararına organize eden büyük çapta çoğalmış şuur dışı psişik faaliyettir der. Sembolizmin bu şuur dışı psişik faaliyeti yeni ve kıyas kabul etmez zenginlikteki bir şuur modunda sonuçlanır. Ancak artık psişik güçteki büyük çoğalma aslen şuur dışındadır ve yeni şuur modunu meydana getirdikten sonra bile orada kalmaya devam eder. Psişenin artık enerjisinin çoğu bugüne dek psişenin şuurlu kısmını sembolize edici faaliyetinden büyük ölçüde otonom olan sembolize edici faaliyet için kullanılan şuur dışı enerjidir. Bu hipotez ifadeci PS'yi uygulama gücünün ve özellikle de bunun güçlü miktarlarını uygulama gücünün niçin çoğu insanın şuurlu kontrolünün ötesinde olacağını açıklayacaktır. Eğer durum böyle ise ister bir kişide arada bir veya arada bir birkaç kişide bir bakıma düzenli biçimde arada bir şuurlu çabanın büyük çapta ifadeci PS'yi etkileri oluşturabilmesi nasıl mümkün olacaktır? Olası bir izah bir deneyim vesilesinin şuurlu zihniyeti kendi başına bir hayli zayıf olmasına karşın bazen bir sonraki deneyim vesilesinin şuur dışı kısmını onun genelde tezahür etmemiş gücünü sıra dışı ekstra somatik etkiler uygulaması için harekete geçirerek aktive edebilir. Bunun eğer oluyorsa tam olarak nasıl olduğu da bir gizemdir ve belki de hep böyle kalacaktır. Her durumda da şuurlu isteğin normalde bir hayli zayıf olmasına karşın arada bir göze çarpan PK etkilerini bu yolla üretebildiğini izah edebiliriz. Bu istisnai olaylar psişenin şuurlu ve şuur dışı kısımları arasındaki özel uyumlanmaya bağımlı olacaktır. Bu öneri şuurlu niyet yoluyla ifadeci PSI etkileri üretmeyle ilgili kapasiteye sahip insanların genelde alıcı PSI tesirlerinin şuuruna varmasıyla ilgili bağıntılı bir kapasiteye sahip oldukları olgusuna gayet iyi uymaktadır. Bu ikili kapasitenin her bir yanı deneyimin şuurlu veya şuur dışı seviyeleri arasında ortalamadan daha büyük bir uyumlanmaya bağlı olacaktır. Bu fikir Hint düşüncesinde Siddhiler olarak adlandırılan her iki PSI etkisi tipinin çoğunlukla kişinin şuurlu deneyimi ile şuursuz deneyimini uyumlu hale getirmeye hizmet eden, amaçları bu biçimde tanımlanmış olsun ya da olmasın, ruhsal disiplinlerin yan etkileri olduğu olgusuyla tutarlıdır. Şüphesiz burada etkiler bir anlamda kişi bu etkileri üretmeyi şuurlu biçimde kastetmediği ölçüde kasıtlı olarak üretilmemiştir. Ancak bir başka anlamda bunlar şuurlu biçimde uygulanan şuur dışıyla daha büyük bir uyumlanma ve böylece kasıtlı olmayan etkilerle sonuçlanan ruhsal bir disiplin olduğu kadarıyla da şuurlu niyetin ürünleridir. Ruhsal gelişmenin daha da yüksek bir safhasında bu PSI etkileri en azından şuurlu biçimde kasıtlı olmayan, kontrol edilemeyen yan etkiler genellikle yok olmaktadır. İfadeci PSI hakkındaki bir diğer soruda ifadeci PSI'nin uygulandığı şeyde neler olup bittiğinin düşünüldüğüdür. Birçok görüş nedensel ilişkinin bir kayayı elle itmekten çok farklı olmadığını varsaymışlardır. Bu benzetme PK deneylerinin bir hayli tekrarlanabilir olduğu beklentisine yol açabilir. Öne sürülen bu benzetme belirli PSI etkisi tiplerinin PK olarak sınıflanıp sınıflanamayacağı sorusunu da yaratmıştır. Örneğin John Beloff, bitkilerin telepatik hislere sahip olabileceği fikrine negatif tepki vermiştir. Çünkü bir dualist olarak bitkilerin veya bunların hücrelerinin duyum alabileceğine inanmamaktadır. Eğer bitkiler insanlardan veya diğer hayvanlardan gelen tesirlere uzaktan tepki verdiği işaretlerini gösterirse, o zaman PSI etkilerinin bitkilere göre DDA değil de hayvan psişelerine göre PK olarak sınıflanması gerektiğinde ısrar etmektedir.